Ayrım 47, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 408. Doktor sermayeye yenildi. Çok değil, Türkiye'de ve dünyada birkaç 10 yıl önce tıp teknolojisi doktorun küçük siyah çantasıydı. Alma Ata 1978 yılı bildirgesi tıbbi teknoloji konusunda uygun teknoloji kavramını ortaya atmıştı. Sorunu birincil bakım yerine hastanelerde kullanılmaya uygun tıbbi teknolojilere odaklanma eğilimiydi bu. Bildirgeye göre tıbbi teknolojinin uygun olarak kabul edilmesi için bilimsel olarak geçerli olmanın yanında sağlıkçılar ve toplum tarafından kabul edilmesi, toplumun gereksinimlerine göre uyarlanabilir ve geliştirilebilir olması, kullanımının kolay olması ve bakım ile onarımının yerelde yapılabilmesi gerekiyordu. Ayrıca tıbbi teknolojilerin seçimi toplum katılımıyla belirlenmeliydi ve ulusal yerel gereksinimler dengelenmeliydi. Bunlar unutulup gitti, halk sağlığı yenilgiye uğratıldı. Sosyal ve ekonomik dönüşümler olmaksızın sağlıkta başarı elde edilebileceği unutuldu. Sermayenin pazarın ideolojisi neoliberalizm kazandı. Dünya Bankası IMF, Dünya Ticaret Örgütü dayatmasıyla devlet kamu sağlığı alan dışına atıldı. Tıp piyasaya düşürüldü. Hastalık toplumun değil bireyin kusuruydu. Genetik çalışmalarda bunun sonucu oldu, yazdım. Peki bu tıbbi teknolojiye nasıl yansıdı? Günümüzde yaşanan teknolojik devrim mi yoksa teknolojik tüketim mi? En önemli soru, teknoloji tıbbı şekillendirip amacı dışına mı çıkarıyor? Önce doktorlar açısından bakalım meseleye. Yıllar evvel tek sermayeleri tıbbi bilgi ve becerileriydi. Mesleklerini icra ederken kullandıkları basit ve ucuz tıbbi teknolojiyi kolayca edinebiliyorlardı. Günümüzde tıbbi teknoloji giderek karmaşıklaştı ve kullanımı için uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriler gerektirdi. Ama daha da önemlisi, teknoloji çok pahalılaştı. İşletme maliyeti çok arttı. Tıp teknolojisi bir hekimin tek başına sahip olamayacağı hale geldi. Bu durum hekimi sermayesi olana muhtaç etti. Böylece tıbbi teknoloji tıbbın icra edilme tarzını değiştirerek tıbbın sanayileştirilmesine hizmet etti ve tıp sermayenin gereksinimlerine göre yeniden dizayn edildi. Pahalı tıbbi araçların sahibi sermayedar tıbba kar zarar denkleminde bakıp hekimden bunun karşılığını bekler oldu. Tıp rakamlara, sayılara indirgendi. Sağlığın tıbbın ölçülemez, sayılamaz olduğu çoktan unutuldu. Getiri için ölçüm dayatıldı. Modern devlet bireyi salt kamera sistemiyle her hareketini takip edip kontrol altına almıyor. Sağlık da bedeniniz de bu takip araçlarından biri oldu. Birey kendisini kaydettirerek her türlü otoriteye, iktidara boyun eğer oldu. Sağlıkla ilgili veriler genellikle istatistiki bilgiler olarak derleniyor. İstatistik modern bilimler ve tıp için neredeyse en önemli kanıtlayıcı bilgi haline geldi. Çünkü sayısal sonuçları olmayan bilgi yetersiz ve ucu açık bir bilgi sayıldı. Kriter nitelik değil, nicelik oldu. İnsan kağıt üzerindeki nesne oldu. İstatistiki bilgi tamamen matematiksel ölçüm tekniklerine dayandığı için ölçülebilir bilgiyi tamamladı ve göreceliliği reddetti. Oysa insan ve onun kültürünü tanımlamak için matematiksel bilgi yetersizdir. İnsan ve onun kendi koşulları birçok değişkeni barındırır. Örneğin, ortalama ömür süresinin uzaması modern tıbba mal ediliyor. Ortalama ömür süresi yararlı bir istatistik bilgisi olabilir ama toplumun sağlığı ile ilgili yargıda bulunmak için yetersizdir. Daha sağlıklı bilgi elde etmek için nicelikten, sayısal ölçümden niteliğe çevirmemiz gerekir bakışımızı. Yoksulluk, beslenme, çevre koşulları gibi. Hele ilaç ömrü uzatmanın ana sebebi olamaz ama kısaltmanın olabilir. Kitap bunu anlatmıyor mu zaten? Profesör Jerry Z. Müller dilimize sayıların diktatörlüğü diye çevrilen kitabında ölçümler diğer hiçbir alanda tıpta olduğu kadar moda değildir tespitini yaptı. Dikkatinizi çekiyordur. Sorun ya da iyileşme hep istatistik ölümle açıklanıyor. Profesör Müller yazdı. Çoğumuz Dünya Sağlık Örgütü sıralamalarının genel sağlık seviyesini ölçtüğünü varsayarız. Ancak gerçek sağlık sonuçları sıralama ölçeğinin sadece %25'ini oluşturmaktadır. Kriter kısacası ideolojiktir. Sadece ülkelere değil, sağlığın her alanına bu dayatıldı. Verileri çarpıtmak, sayıları iyileştirmek. Bunun dünyada tipik örneği ABD Cleveland Hastanesi. Ülkemizde de parası olan direkt bu kliniğe gider. Amaç zaten zenginlerin hastanesi olmaktı. Başardılar. Dipnot. Ölçüm meselesi nereden çıktı dersiniz? Sayfaları her çevirdiğinize karşınıza bir ölçüm konusu çıkıyor. Carnegie Vakfı'nın 6 ilkesinden biri şuydu: ölçemediğimiz ölçüyü geliştiremeyiz. Araştırma alanındaki bir uygulamanın ölçeklendirilmesi, onu yeni ortamlarda aslına uygun bir şekilde uygulamak anlamına gelir. Ancak iyileştirme bilimi bir ortamda uygulama çalışmasından öğrenilenlerin entegrasyonuna odaklanır. Ölçümler mevcut sistem hakkında katılımcıların ihtiyaçları, hem sosyal hem de psikolojik hakkında bilgi edinmek için uygulamadan önce veri toplamak ve iyileştirme çalışmaları başladıktan sonra etkisinin ölçülmesine yardımcı olacak temel veriler oluşturmak için kullanılır. Daha sonra organizasyon, süreçleri incelemek ve iyileştirme çabaları hakkında bilgi edinmek ve bunlardan katılımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlama ve pratik iyileştirme teorisini test etmek için, geri bildirim sağlamak için bir sisteme ihtiyaç duyar. Sonuçta, her sağlık konusunda uzun vadeli toplumsal insani amaçlar yerine kısa zamanlı para kazanma odaklı hedeflere bıraktı. Tek hastalık vardı artık, maliyet hastalığı. Bahane ise hep hazırdı: teknoloji çok pahalı çünkü. Doktorlar teknoloji olmadan teşhis yapamaz hale getirildi. Teşhis hastalığı hem doktorlarda hem de hastalarda oldu artık. Tıbbi cihazların en çok kullanıldığı ilk 3 alanı %22 ile tanı teşhis, %18 ile çocuk sağlığı, %9 ile anne sağlığı oluşturuyor. Bitmedi. Dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye de hekimlere performans ölçüsü getirildi. Doktorların maaşları bile performanslarına göre yapılır oldu. Bunun şampiyonu neoliberalizmin azgın savunucusu Tony Blair idi. Bu şu demekti: daha fazla kişi muayene edilecektir, daha fazla ilaç yazılacak, tüketilecektir, daha fazla kişi ameliyat edilecektir, daha fazla tetkik yapılacaktır, puanı yüksek olan tıbbi girişimler öncelenecektir, hastanelerde yüksek tıbbi teknolojinin kullanımı artacaktır, sağlık ocaklarına hızla gereksinimin ne olduğuna dikkat edilmeksizin teknoloji sokulacaktır. Doktorların elleri kolları bağlandı, ölçümleri hedefi tutturma baskısı altına sokuldu. Sadece daha çok MR, daha çok ameliyat, daha çok ilaç yoktu, daha çok hasta da vardı. Türkiye'de 2002 yılında 110 milyon olan devlet hastanelerindeki muayene sayısı 2006'da 195 milyona ve Ocak-Ekim 2017 yılında 295 milyon 808 bin 57'ye çıktı. Bugün tahminim 300 milyonu aşmıştır. Hizmet başı para hekim-hasta ilişkisini değiştirdi. Yıl 2003. ABD Pennsylvania'da 824 doktorla yapılan araştırmada hemen hepsinin, yani %93'ünün tıbben herhangi bir gerekliliği olmamasına rağmen hastalardan testler, ek araştırmalar istedikleri, defansif tıp uyguladıkları ortaya çıktı. Türkiye bugün defansif tıbbın oyun alanı oldu. Neoliberalizm tıbbın boynuna para tasmasını geçirdi. Ya halk, ya hasta? Tıbbın pahalılaşması sağlık harcamasını lüks tüketim malı haline dönüştürdü. Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler, bireylerin sağlık güvencesi bulunup bulunmaması temelinde oldu. Teknoloji aynı zamanda toplumsal sorunların tıbbileştirilmesinde ve ilaçlaştırılmasında kullanıldı. Yani kalp sağlığı açısından stresin azaltılması, beslenme, spor yerine kolesterol hapları ya da koroner yoğun bakım birimleri daha etkin kılındı. Mesleki stres kalp hastalıkları için birinci derecede risk faktörü olmasına rağmen mesleki stresin azaltılması ekonomik üretimin örgütlenmesinde değişiklikler gerektirdiği için kapitalist sistem açısından işlevsel değildi. Öte yandan kandırma süreci tıbbı güvenilmez meslekler arasına sürüklemeye başladı. New York Times'ın geçen yıl yaptığı haber tıbbın acıklı halinin göstergesiydi. Kalbe konan stentlerin birçok stabil hastada faydası yok ama bunlar hala yaygın olarak kullanılıyor. 12 Şubat 2018. Savunulması gereken şudur. Toplum sağlığı teknolojilerine, yani bireyler yerine toplumu etkileyen müdahalelere odaklanılmalı. Sağlık sorunlarının çözümünde salt teknolojideki ilerlemelere bel bağlamak yerine sağlık sorunlarının kaynaklarına yönelik çalışmalar yapılmalı. Sürekli yeni ilaçlar cihazları geliştirerek sivrisinek ile değil, bataklık ile mücadele esas alınmalı. Bireye odaklı tıbbi bakım yerine sağlığı toplum düzeyinde iyileştiren teknolojiler öne çıkartılmalıdır. Hep yazıyorum, sorusuz bilim olamaz. Şüphe tıp biliminin temelidir. Teknoloji iyidir, tartışılmaz, ön kabulü doğru değildir. Tıbbi cihazların güvenlik, etkinlik, maliyet ve en önemlisi yan etkilerini bilmek gerekir. Her zaman kesin sonuç vermese de teknolojiyi kimse reddedemez. Ama hasta bakımının sırrı hastaya gösterilen ilgidir. 9. Bölüm. En çok inanılan yalan. Denir ki Napolyon Avrupa'nın geleceğini tartışmak üzere Rus çarı 1. Aleksandr ile buluştuğunda toplantı saç dökülmesini engelleyecek ilaçlar hakkında sohbetle sonlandı. Güzellik her zaman her çağda ulaşılması hedeflenen yücelik oldu. Kitapta sık sık karşınıza çıkan bir kavram öjeni. Amerikan Öjenik Cemiyeti, Race Betterment Foundation yani Irk İyileştirme Vakfı gibi kuruluşlarla fuarlar düzenledi. Bu çerçevede Fitter Family diye aileler arasında kim daha fit yarışması yaptı yıllarca. Bir yarışmanın afişi şuydu: bazı Amerikalıların doğumu diğerlerine yüktür. Amerika fit olmayı hala pazarda satış için kullanıyor. Dipnot: Alev Alattı Nasihatname eserinin 1. cildini yazdı. Üşenmedim, araştırdım. Meğer gezegenin en uzun boylu insanları Danimarkalılarmış. 2016 itibarıyla erkeklerde ortalama boy 181.4 santimetreymiş. Cilalı taş devrinin İsa'dan 10.200 yıl önceye düştüğünü hatırlayın. Hazretin doğumundan sonraki 2000 yılı da ekleyin. 12.000 yıldaki artış hepi topu 8 santim. Yani 1000 yılda 1 santim etmiyor. Tıp biyolojiyi kader olmaktan çıkardı. İstediğiniz burun, kulak, gözler vesaire değiştiriliyor. Çünkü insanoğluna görüntüyü ana sorun haline getirdiler. 100 yılda beden eğitiminden beden estetiğine savruldu insanoğlu. Fi yani altın oran insan güzelliğinin ideal ölçüsü yapıldı. Kusursuz oranlara sahip olmak için ölçüm gerekiyor. Ayak bileğinizden belinize kadar mesafeyi, belinizden başınızın üstüne kadar ki mesafeye böldüğünüzde çıkan sonuç fi sayısı 1.618 olmalıdır gibi. Güzel değilsen sorumlusu sensin. Bedenine rötuş yaptırmadın çünkü. Zavallı beden ne çekiyor insanlardan? Dövme, piercing yaptırmadan geçtim. Beden yük olarak görülüyor ve nelere maruz kalmıyor ki? Dünyada 1 milyar insan açlık çekerken 1 milyon insan zayıflamak için milyar dolarlar harcıyor. Rockefeller başardı, varoluşun merkezi vücut oldu. Özellikle gençler vücut geliştirmek için çareyi spordan ziyade ilaçta buluyor. Sanıyor ki hormon geliştirici ilaç alırsa göbeğinde baklavalar çıkacak. Şaka bir yana, takviye edici gıda pazarı Türkiye'de 2016 yılında toplamda 735 milyon lira büyüklüğe ulaşırken bu pazarın 2021 yılında 950 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya piyasa büyüklüğü ise 90 milyar dolar. Pazarı kimler nasıl büyütüyor? Konuyu pek bilinen bir ilaç üzerinden anlatayım. Genotropin, HGH veya HGH olarak da bilinen büyüme hormonu. Çocukların büyüme bozukluklarını ve yaşlılıkta canlılığı artırmak için yetişkin büyüme hormonu eksikliğini tedavi etmek için kullanılan ilaç. Endüstriyel tarımda hayvancılığın yani süt ineklerinde daha verimli olması için kullanılıyor. İlaç küresel de Pfizer şirketi ürünü. Dipnot: Ayrıca Nootropin, yani Genentech, Humatrop veya Lilly, Norditropin veya Novo ve Sizen, Merck Serono, Omnitrop veya Sandoz gibi büyüme hormonları ilaçları var. Nootropin yani Genentech 1999 yılında FDA tarafından onaylandı. Ama bu ürünün 2004 yılında finansal gerekçelerle üretimi durduruldu. Bu 2004 yılı ilginçti. Sebebini birazdan yazacağım. Birçok spor dalındaki sporcular atletik performanslarını arttırmaya çalışmak için insan büyüme hormonunu kullandılar. Sporda doping uygulandığına dair ilk belge 1878'de yapılan uluslararası bisiklet yarışmasında doping amacıyla ilaç kullanan birkaç yarışmacının ölümüyle ortaya çıktı. Olimpiyatlarda doping kontrolü ilk kez 1969'da Grenoble ve Meksika oyunlarından itibaren başladı. Türkiye'de ise ilk doping analizi 1947 yılında at yarışlarıyla başladı. 1982 yılından beri çok miktarda HGH tüketti sporcular. Geleneksel idrar testinde doping olarak çıkmıyordu çünkü. Ancak Atina'daki 2004 Olimpiyat oyunlarında yapılan kan testleri sonucun doping olduğuna karar verildi. 2004 yılı ilginçti. Bunu anlamak için bir kişiyi tanımak gerekiyor. Peter Rost, tıp doktoruydu. Aynı zamanda ilaç pazarlama yöneticisiydi. Fakat 2005 yılında Pfizer tarafından işine son verildi. Oysa Pfizer satın almadan önce Vyet ilaç şirketinin İskandinavya iştiraki olan Vyet Lederle Nordiska'nın başkanlığını yaptı. Hayli başarılıydı. Görev süresi boyunca satışları iki katına çıkardı. Ancak şirketin denetim firması Arthur Anderson'a bildirilen yasa dışı vergi azaltma uygulamalarını üst yönetime bildirdi. Takdir görmedi. Vyet'in merkezi New Jersey'ye tayini çıktı. Yine başarılı olup büyümeyi, metabolizmayı, kan basıncını, üremeyi ve diğer gerekli fonksiyonları düzenleyen hormonların incelenmesi ile ilgilenen endokrinoloji bölümünden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. Pfizer 2002 yılında Vyet'i satın almak için görüşmelere başladı. Bu yuvarlak masa toplantılarında endokrinoloji bölümü başkan yardımcısı Dr. Peter Rost, genotropin ile ilgili konularda Pfizer satın alma ekibine bilgi verdi. Pfizer yetkilileri önemsemedi. Çünkü genotropin, Pfizer'ın bu şirketi satın alma amaçlarından biriydi. Profesör Rost'un iddiaları vahimdi. Kafada tümöre yol açar dedi ama iyi huyludur deyip geçiştirildi. Kolon kanseri ve prostat kanseri yapar dedi. Fakat hafif artış gösterir deyip geçiştirildi. Çenenin, parmakların ve ayak parmaklarının kemiklerini kalınlaştırır dedi. Doğal büyüme deyip geçiştirildi. Tip 2 diyabete yol açar dedi. Çok az ihtimal deyip geçiştirildi. İlaç fiyatı şişiriliyor dedi. O bu konuları bilmez deyip geçiştirildi. Pfizer'da her ne pahasına olursa olsun karları arttırmam bekleniyordu dedi. Yalan deyip geçiştirildi. Dr. Peter Ross şirket içinden bu tür özel bilgileri 2003 yılında kamuoyuyla paylaşmaya başladı. New York Times, USA Today gibi gazetelere konuştu. NEJM dergisi editörü Marcia Engel'ın yazdığı The Truth About the Drug Companies, ilaç şirketleri hakkında gerçekler kitabına yardımcı oldu. Eylül 2004'te kongrede dinlendi. Sonuçta Pfizer 1 Aralık 2005'te Dr. Peter Rost'u kovdu. Rost 10 Eylül 2006'da Whistleblower yani muhbir adlı kitabında yaşadığı zorlukları yazdı. Karşılıklı davalar açıldı. Neler ortaya dökülmedi ki? Pfizer Dr. Rost'un telefonunu bile dinletmişti. Ross ayrıca Pfizer'a karşı sahte haklar yasası FCA uyarınca dava açtı. Genotropinin yasa dışı etiketsiz pazarlanmasından dolayı sahte belgelerle hükümeti dolandırdığını iddia etti. ABD'nin en büyük ecza kuruluşu Express Scripts'e anti-aging, kozmetik ve atletik performans kullanımı öne çıkararak genotropini tavsiye etmesi için fazladan 12.3 milyon dolar ödeme yapmayı teklif etmişti. Dipnot, Kozmetik endüstrisi ürünlerinin güvenliğini sağlamaktan büyük ölçüde sorumludur. FDA halkı korumak için gerektiğinde müdahale etme gücüne sahiptir. Ve ancak genel olarak pazar öncesi onay veya test istemez. Zaten ABD'de piyasada 85 binden fazla besin desteği var ve FDA'de bunlarla ilgili çalışan sayısı ise sadece 25. Şirketler test edilmediyse ürünlerine bir uyarı notu yerleştirmeleri şart. Haklı çıktı. Pfizer Nisan 2007'de genotropin üzerinden rüşvet ve etiket dışı pazarlama sebebiyle 34.7 milyon dolar para cezası ödedi. Ağustos 2013'te dosya kapatıldı. Pfizer'ın 2001-2010 yılları arasında hisseleri sürekli olarak hisse başına 45 dolardan 20 dolara geriledi. Değerdeki bu düşüş, Pfizer'ın itibar ve hissedar güvenini yitirmiş olan etik dışı uygulamalarının sonucuydu. Genotropin Türkiye'de satılmaya devam ediyor ve zaten bu konular bizim medyada hiç konu edilmedi. İşte kim bilir? Dr. Peter Rost'un açıklamaları sonucu bu ilaç 2004 yılında doping unsuru sayıldı. Ekleyeyim, Pfizer'ın ilaç şirketi Wyeth'i satın alması başını epey ağrıttı. 2013 yılında Wyeth tarafından üretilen nakledilen organın vücudu reddetmesini önlemek için bağışıklığı baskılayıcı Rapamune, immün süpresif ilacı yasa dışı şekilde pazarladığı için açılan davada 490 milyon dolar vererek anlaşmaya vardı. 2016 yılında Wyeth'in ürettiği mide ilacı Protonix'in onaylanmamış kullanımı ile ilgili davayı sonuçlandırmak için 55 milyon dolar ödedi. İlaç sektörü çok kirli gözükmüyor mu? 47. ayrımın sonu. Sayfa 419.